Türkiye Penceresinden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresinden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aktepe iletiyor. Stüdyo konuğumuz araştırmacı Can Acun. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımı, İran etkisi, bölgeye yansıması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye gerilimini konuşacağız. İlk olarak isterseniz Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a olan yaptırımı konuşalım, ambargoyu. İran'a tekrar yine ambargo uygulamaya başladı Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargo neleri kapsıyor?
Evet, burada iki aşamalı bir yaptırımlar silsilesi olduğunu görüyoruz. Tabii şimdi Trump iktidarı İran'a karşı çok sert ve kararlı bir tutum içerisinde. Zaten seçim kampanyası boyunca Trump'ın İran'a hedef aldığını biliyoruz. Çünkü Amerikan kamuoyunda İran'a karşı olan pozisyonların desteğini alabilmek, özellikle İsrail lobilerinin desteğini alabilmek adına popülist bir siyaset izlemiş ve İran'a karşı bir pozisyon almıştı. Nihayetinde kabinesinin içerisinde de İran karşıtı birçok isim olduğunu görüyorduk. Bu bağlamda nükleer müzakerelerin ABD'nin çıkarlarına olmadığını, bölgenin istikrarına hizmet etmediğini düşünüyordu ve bir şekilde bu nükleer anlaşmayı iptal etme kararlılığını devamlı dile getiriyordu, ifade ediyordu ve nihayetinde bu konuda adım attı ve İran'a iki aşamalı yaptırım silsilesi açıkladı. Şimdi 7 Ağustos'ta ilk paket hayata geçti. Şimdi bunun birçok alt bileşenleri var. İşte öncelikle İran hükümetinin ABD doları satın alması, bunu kullanması, bununla ticaret yapması, yine altın ve değerli madenlerle ticaret yapmasını engellemeye yönelik bir madde. En önemli maddelerden bir tanesi bu. Yine İran'ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ve otomotiv sektörüne ciddi yaptırımlar geliyor. Sivil havacılık konusunda yaptırımlar söz konusu. İran'ın yolcu uçağı alması, bunun parça ve tedariklerini temin etmesi engelleniyor. İran'ın ihracat yapmasına yönelik ciddi kısıtlamalar söz konusu. Tabii İran ekonomisine çok ciddi anlamda baskı yapacak yaptırımlar. Bu da yaptırım silsilesinin ilk paketi. 7 Ağustos'ta devreye giren paket. Şimdi 5 Kasım'da ise ikinci paket, yaptırım paketi hayata geçecek ve bu tabii doğrudan İran'ın petrol endüstrisini hedef alıyor ve İran'ın ham petrol ihraç etmesini engellemeye yönelik bir madde. Tabii İran'ı tamamen ekonomik anlamda kuşatacak, etkisizleştirecek bir yaptırım söz konusu olabilir. Tabii Obama döneminde de İran'a özellikle İran'ın nükleer teknoloji alanında silah geliştirmeye çalıştığı iddiasıyla belli bir yaptırım uygulanması söz konusu olmuştu. Ahmedinejad'ın iktidarının son döneminde 2003'e kadarki dönemde. Bu da İran'a gerçekten ekonomik anlamda büyük bir bedel ödetti. Ardından işte P5 artı 1 ülkelerle yapılan nükleer anlaşma İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu Obama döneminde ve bunlar adım adım hayata geçmeye başlamıştı. İran'a tekrardan uluslararası yatırımlar geldi. İran daha rahat petrol ihracatı yapmaya başladı. Bu da İran'ı ekonomik açıdan destekleyecek unsurlar söz konusuydu. Şimdi hem nükleer anlaşmadan ABD'nin tek taraflı olarak çekilmesi ve sert yaptırımlar getirmesi önemli. Tabii ABD sadece kendisi İran'a yaptırım uygulamıyor. Diğer tüm ülkelerden de yaptırım uygulaması için zorlayıcı bir şekilde ülkelere baskı yapıyor. Eğer ülkeler İran'a yönelik ABD yaptırımlarını tanımaz ve ticaret yapmaya, ilişki kurmaya devam ederse de o şirketlere ve ülkelere de yaptırım getirilmesi söz konusu olacak. Trump bu konuda çok sert açıklamalar yaptı. Tabii bu bağlamda da özellikle uluslararası büyük şirketler ciddi anlamda endişeye kapıldılar ve İran pazarından çıkmaya başladılar. Airbus, Total, Siemens, Renault, Peugeot, Citroen, BNP Paribas gibi Özellikle de Avrupalı şirketler bir anlamda Avrupa Birliği'nin yaptırımlara karşı olması ve şirketlere güvence vermesine rağmen geri çekildi. Çünkü rasyonel açıdan baktığımızda işte bir Avrupalı şirket belki birkaç milyar dolarlık İran'a yatırım yapabilir. Buradan gelir elde edebilirdi ama Amerika'nın karşısında ölçek olarak baktığımızda çok da rasyonel olmuyor. Çünkü Amerikan pazarı İran pazarından 100 kat daha büyük bir ekonomi. Çok daha ciddi gücü var. Uluslararası bankacılık sistemi vesaire gibi konularda şirketler Amerika'nın mevcut sistemi çerçevesinde hareket etmek durumdalar. Bu bağlamda da kimse doğrudan Amerika ile karşı karşıya gelmeye çalışmıyor. Ama buna yönelik bazı alternatif senaryolar da var. İşte bazı küçük şirketlerin bu anlamda taşeron rol oynayarak İran pazarına yatırım yapması gibi belli seçenekler hayata geçirilmeye çalışılıyor.
Amerika'nın bu şekilde diğer ülkeleri de tehdit ediyor olması uluslararası hukuka uygun değil, değil mi?
Muhakkak, yani Amerika şu anda Trump döneminde bir yaptırım siyaseti izlemeye başladı. Eskiden Amerika Birleşik Devletleri bir ülkeye siyaset dayatmak için oraya savaş gemilerini gönderir. Buna da uluslararası literatürde gunboat diplomasi denirdi. Şimdi yaptırım diplomasisi uyguluyor. Bu sadece İran'a yönelik attığı bir adım değil. Daha önce Rusya'ya yapılmaya başlandı. Ardından Çin ve diğer ülkeler nezdinde bunların etkisini görmeye başladık. İşte gümrük bariyerlerini artırması, doğrudan bankacılık sistemine ilişkin yaptırımlar, Rusya örneğinde olduğu gibi Putin'e yakın oligarkların ve bürokrasinin hedef alınması gibi durumlar söz konusu oldu. Malum Brunson olayı üzerinden de Türkiye'ye de yaptırım uygulama çabası içerisine girdi. Şimdi İran'da bu şekilde hedef alınıyor ve sadece Amerika-İran ilişkilerini değil, İran'la ilişki kuran diğer ülkeler de tehdit ediliyor. Bunun uluslararası hukukta hiçbir şekilde karşılığı yok. Çünkü İran'a yönelik yaptırımlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlara dayanmıyor. Tek taraflı Amerikan hükümetinin aldığı ve herhangi bir hukuki dayanağı da olmayan, Amerikan çıkarlarını önceleyen veya Trump iktidarının kendisinin çıkarlarını merkez alan bir anlayışla geliştiriliyor.
Amerika'nın İran'a karşı tekrar ambargo uygulamasının arkasındaki dinamikler nelerdir?
Tabii az önce bunu ifade etmeye çalıştım kısmen. Trump Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçim döneminde dahi İran'ı hedef alacağını işaretlerini vermişti. Bu da Trump'ın ilişkiler ağı, Amerikan kamuoyundaki işte yükselen hassasiyetlerle ilgiliydi. Bu bağlamda açıklanabilirdi. Trump'ın yakın çevresindeki temel anlayış İsrail'in güvenliğini merkeze alan, Orta Doğu'da İran'ı İslamcı bir yapı olarak görerek devre dışı bırakılmasını savunan bir anlayış. Tabii İran Obama döneminde aşırı anlamda bölgede yayılmıştı. Obama'nın zayıf bir siyaset izlemesi. Bunun ötesinde belki Bush döneminde yine ABD'nin Irak ve Afganistan'ı işgal ederek İran'ın jeopolitik olarak yayılmasına olanak sağlayan bir zemin üretmesi. İran'ın aşırı yayılmacılığını ve devlet dışı silahlı aktörleri, hatta terör örgütlerini desteklemesine ABD'nin kendi çıkarları bağlamında o dönemde olanak sağlaması bölgede dengesiz bir gerçekten konjonktür oluşmasına neden olmuştu. İran, Irak'tan Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e kadar oluşan geniş bir alanda bir kendine jeopolitik boşluk buldu ve buradaki yerel aktörleri, özellikle de Şii unsurları destekleyerek bir adeta hilal oluşturdu ve kendi nüfus alanını, kendi gücünün ötesinde, tarihsel gerçekliğin ötesinde yaydı. Bu sadece mevcut Amerika Birleşik Devletleri yönetimi değil, başta Suudi Arabistan, Birleşik Arapları ve İsrail gibi bölge ülkelerini, hatta Türkiye'yi de ciddi anlamda rahatsız etti. Mesela Suriye ve Irak gibi bölgelerde ve Lübnan gibi bölgelerde İran'la Türkiye de karşı karşıya kaldı. Tabii İran'ın artık bu bağlamda tekrardan kendi sınırlarına doğru itilmesi ve ciddi bir ekonomik maliyet üreterek İran'a mümkünse rejim değişikliği, bu sağlanamazsa da İran'ı tamamen kendi sınırlarına tekrar itecek, İsrail'in güvenliğini merkeze alacak, Irak ve Suriye gibi bölgelerde İran'ı etkileştirecek bir siyaset izlemek istiyor Trump. Trump'ın çevresindeki kabinesindeki isimlere baktığımızda Pompeo'dan Metis'e kadar şahin isimler olduğunu görüyoruz. Yine yeni güvenlik danışmanı, bu bağlamda ulusal güvenlik danışmanını değerlendirebiliriz. İran'ı hedef alan isimlerden oluşuyor ve Trump mümkün mertebe kararlı bir şekilde bu yaptırımları İran'a karşı uygulayacak gibi gözüküyor.
Amerika aslında uzun zamandır ambargo uyguluyordu İran'a. Bazı kısıtlamaları vardı. Bu ambargolarla, son ambargolarla birlikte İran ekonomisinin nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz?
Tabii hiçbir şekilde olumlu bir senaryodan bahsedebilmek mümkün değil. Zaten daha 7 Ağustos gelmeden İran ekonomisi neredeyse iflas noktasına geldi. İran para birimi tümen sadece bir ayda %40'a yakın devalü oldu. Biraz geriye dönüp baktığımızda son birkaç yıl içerisinde %150-200'e yakın bir devalüasyondan bahsedebiliriz. İran'da ciddi sokak hareketlenmeleri olduğu gösteriler yaşandı. Çünkü sadece kur erimesi değil aynı zamanda ciddi bir enflasyon neden oldu. Tabii İran'ın yaptırımlarının dışında ciddi bir ekonomik yapısal sorunları var. Yani ülke mollalar tarafından yönetiliyor devrimden bugüne. Bir yanda demokratik bir cumhuriyet sistemi varmış gibi gözükse de bir yanda da Velayet-ül Fakih sistemi altında mollaların gerçekte yönettiği ikili bir model var ve burada ciddi yolsuzlukların olduğunu, kötü yönetimin olduğunu, nepotizmin olduğunu biliyoruz ve ideolojik bir bağlamda oluşmuş İran iktidarı bölgede ciddi anlamda nüfusunu artırabilmek için işte Afganistan'dan Irak, Suriye, Lübnan'a, Yemen'e muazzam kaynaklarını sarf ediyor. Milyarlarca dolar harcıyor. Sadece Esed rejimini ayakta tutabilmek için İran'ın 100 milyar dolara yakın para harcadığını biliyoruz. Tabii bu da bir alternatif maliyet üretiyor. Yani elde ettiği geliri kendi halkını, altyapısını, ekonomisini geliştirmek için kullanması gerekirken dışarıdaki askeri müdahalelerini harcıyor. Bu da içeride iyice ekonomik krizin derinleşmesine neden oluyor. İran'ın yüzleştiği çok ciddi altyapı sorunları var. Bunun ötesinde ise yine kötü yönetimden kaynaklanan çok ciddi çevre sorunları söz konusu oldu. Ciddi bir kıtlık ülkede yaşanıyor. Su problemi var. Birçok kentte su erişimi insanlar sağlayamadığı için gösteriler yaptı ve polislerle çatıştı. Tüm bunlar bir araya gelince bir yandan ekonomik sorunlar, kötü yönetim, yolsuzluklar birleşen bir yandan çevre sorunları ve şimdi de bunun üstünde Amerikan yaptırımlarının tekrardan başlayacak olması İran ekonomisini gerçekten sarsmış durumda. Az önce ifade ettiğim gibi birçok uluslararası büyük şirket İran'a yaptığı tüm yatırımları dondurdu. Bir kısmı iptal etti ve geri çekildi. İran dolayısıyla bu anlamda eğer 5 Kasım itibariyle de petrol ihracatı da İran'a azalmaya başlarsa İran'ı daha zor günler bekliyor. Tabii burada petrol ihracatı önemli. İran'ın yaklaşık 70-80 milyar dolara yakın bir petrol ihracatı geliri var. Ülke ekonomisi de tamamen neredeyse buna bağımlı durumda. Şimdi bu petrol ihracatının %20'sini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Önemli bir kısmını %25 civarında Çin'e, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Türkiye'ye yaptığını görüyoruz. Ana İran'dan petrol ithal eden ülkeler bunlar. Şimdi bu ülkelerin nasıl tavır alacağı, 5 Kasım'da Amerika'nın işte bu yaptırım kararına ne derece uyacağı önemli. Anladığımız kadarıyla Çin yaptığı açıklamayla ben buna kesinlikle uymayacağım ve İran'dan petrol almaya devam edeceğim dedi. Hindistan henüz net bir pozisyon ortaya koymadı. Avrupa Birliği genel anlamda Trump'ın karşısında pozisyon aldı. Bu yaptırımları tanımayacaklarını ve ekonomik ilişkileri mevcut mertebede bir şekilde devam etmek arzusunda olduklarını ifade etti. Japonya ve Güney Kore ise şimdiden petrol ithalatlarını azaltmaya başladılar. Türkiye'de tabii bu arada zor bir denklemin içerisinde. Bir tarafta evet. İran, bir komşu ülkesi, bir tarafta ise Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya yeni bir siyasetle pozisyon üretmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bürokratlarla İran'a yaptırımlar konusunda birçok görüşmeler yaşandı. Tabii Türkiye ilkesel olarak tek taraflı olarak ABD'nin İran'a böyle bir yaptırım kararı almasını kesinlikle kabul etmiyor, desteklemiyor. Bizim için önemli bir ticaret partneri, ciddi ihracatımız ve ithalatımız var. Petrol ithalatımız, ham petrol ithalatının yaklaşık %54'ünü yanlış bilmiyorsam İran'dan alıyoruz ve boru hattıyla görece ucuza mal ettiğimiz bir petrol. Şimdi bunu yerine ikame edebilecek alternatifleri Türkiye'nin henüz yok. Eğer bir anda petrol ithalatını keserse Türkiye ciddi anlamda sıkıntı yaşama potansiyeline sahip. Başka taraflardan eğer kaynaklardan elde ederse maliyetinin yükselmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla ABD ile yapılacak görüşmelerde Türkiye kendisine önemli bir istisnai alan açılması gerektiğini ve İran'la ticaretini mümkün mertebe etkilenmeden sürdürmesi gerektiğini düşünüyor.
Peki sizce Türkiye, İran ve Amerika arasındaki gerilimde kendisini nasıl konumlandırmalı?
Yani Türkiye bence şu anda doğru bir noktada. Yani mümkün mertebe bu yaptırımların Türk ekonomisine zarar vermemesini sağlamaya çalışması gerekiyor. bunun meşru olmadığını, dünyanın hemen hemen Amerika dışında geriye kalan tüm ülkelerle birlikte savunuyor. İşte Avrupa Birliği, Çin, Rusya, bölge ülkelerinin önemli bir kısmı, Körfez ülkeleri ve İsrail'i geride tutarsa bunun meşru olmadığını söyledi. Türkiye de aynı bağlamda. İran'a karşı gerçekten bir yaptırım kararı alınacaksa bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde uluslararası hukuk çerçevesinde alınması gerektiğini düşünüyor. Ama pratik hayata baktığımızda tabii zaten Amerika ve Şeritleri Türkiye ilişkilerinin gergin olduğunu görüyoruz. Evet. Bunu programın ilerleyen aşamasında konuşacağız. Bir de şimdi İran yüzünden Türkiye'nin ABD ile karşı karşıya gelmemesi gerekiyor. Bunu Türkiye'nin iyi bir şekilde yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da Amerikalılarla yapılan görüşmelerde kendisine İran'la ticaret konusunda mümkün mertebe bir istisna oluşturulması için çaba sarf etmeli. Ha yok, Amerika Birleşik Devletleri bunu dayatmaya devam ederse de Türkiye'nin zararının tanzim edileceği bir teklif alması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da ikili görüşmeler önemli olacak diye düşünüyorum.
Amerika'nın İran'a karşı ambargo uygulaması bölge dinamiklerini nasıl etkileyecek?
Tabii bu önemli. Şimdi İran'ın ciddi anlamda yayılmacı bir politika izlediğini az önce ifade etmiştik. Devlet dışı silahlı aktörler özellikle yatırım yaparak işte Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de ciddi bir güç haline geldi. Bu da bölge dinamiklerini gerçekten sarsıyordu. Bölgedeki istikrarı tehdit eden bir noktaya gelmişti. Bunun için de tabii çok ciddi İran'ın para harcadığını da görüyoruz. Şimdi ekonomisi sıkıştıkça, dar bir alana İran'ın sıkıştığında nasıl hareket edeceği önemli. Öncelikle vekil unsurlarına yaptığı maddi yardımı geri mi çekecek, yoksa tam tersi bunları bir Amerika'ya karşı araç haline getirerek masada, pazarlık masasının elini güçlendirmek için daha fazla mı para harcayacak? Ama en de sonunda İran'ın özellikle kırılganlıklarına da baktığımız, içerideki ekonomik sorunları, çevre problemleri, sosyalleşen artık gösteri dinamikleri mevcut iktidarı da ciddi anlamda sarsmaya başladı. Dolayısıyla İran'ın belli tavizler vermeye başlayacağını da düşünebiliriz. Yine bölge dinamiklerinin son dönemde İran aleyhine şekillenmeye başladığını gördük. Mesela İran'ın önemli bir müttefiği olan Rusya'nın artık İsrail ve ABD ile çok daha yakın çalıştığını ve İran'ın Suriye'den çıkartılması konusunda bir pozisyon aldığını görüyoruz. Bu tip meseleler İran'ın elini iyice zayıflatıyor. Şimdi yaptırımların da başlamasıyla birlikte ekonomik ve sosyal problemlerle karşı karşıya kalacak olan İran'ın biraz daha fazla içine doğru dönmeye başlayacağını ve kendi kırılganlıklarını azaltmak için hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu da diğer bölge ülkelerine coğrafyamızda alan açabilir.
Amerika'nın İran'a karşı yanına aldığı Körfez ülkeleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri de bulunmakta. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la olan büyük ekonomik ilişkiye rağmen İran karşıtı koalisyonda yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii burada Birleşik Arap Emirlikleri ikili bir politik izliyor. Daha önce İran'a yönelik nükleer yaptırımlarda da yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin ön plana çıktığını ve İran'a ithalat ihracat konusunda kendisini bir araçsallaştırdığını görmüştük. Şimdi de benzer anlamda İran dış ticaret hacmine baktığımızda Çin'den sonra ilk sırada Birleşik Arap Emirlikleri'nin geldiğini görüyoruz. Türkiye'den daha fazla ticaret hacmi söz konusu. İran genelde üçüncü ülkeler üzerine yaptığı ithalatı ve ihracatı serbest piyasasını Birleşik Arap Emirlikleri'ni kullanarak devam ettiriyor. Bu bağlamda Amerika ile işte Birleşik Arap Emirlikleri arasında nasıl bir görüşme olacak? Bunu nasıl belli ölçekte kısıtlayacaklar? Yine İran'ın daha önce altın ticaretini de Birleşik Arap Emirlikleri'nden zaman zaman üzerinden yaptığını görmüştük. Bu tabii önemli bir soru işareti. Birleşik Arap Emirlikleri genelde ticari adımlarıyla siyasi adımlarını birbirinden ayrıştırmaya yönelik hareket ediyor. Mesela Türkiye ile de gerginlik yaşarken Türkiye ile ticaret hacminin bundan çok fazla etkilenmemesi için çaba sarf edebiliyor. Ticarete gerçekten önem veriyor. Bu bağlamda da İran'a yönelik yaptırımlar tabii Birleşik Arap Emirlikleri'ni de etkileyecek ama Amerika Birleşik Arap Emirlikleri özel bir alan tanıyacak mı, alan açacak mı, yoksa onun da ticareti kısıtlaması için, harekete geçmesi için zorlayacak, bunu göreceğiz.
Amerika'nın İran'a karşı uyguladığı ambargolarda göz önünde bulundurulduğunda Suriye denklemi nasıl etkilenecek bundan?
Evet, tabii Suriye denklemi önemli. İran zaten Suriye'de son dönemde ciddi anlamda zemin kaybetmeye başladı. Çünkü hem Esed rejimi hem Rusya'nın artık İran'a daha fazla ihtiyacı olmadığını görüyoruz. Savaşın muhalifler lehine devam ettiği ya da daha dengeli olduğu bir dönemde Esed rejimi beşeri kaynaklarının çoğunu kaybetmişti. Yani sahada savaştıracak insan bulmakta zorlanıyordu. Bu dönemde İran'ın bölgedeki, Suriye'deki nüfusu ciddi de artmaya başlamıştı. Çünkü İranlı Şii milisler sahada savaşıyordu. 60 binden fazla bir milisten bahsediyorduk. Hı hı. Devrim muhafızları, Kudüs güçleri ve onların altında Hizbullah ve diğer Şii milis unsurlar. Bu da İran'a ciddi bir güç veriyordu. Ama Esed rejimi Rusya'nın da özellikle desteğiyle muhaliflere karşı zemin kazandıkça artık sahada eskisi kadar İran'ın güç unsurlarına ihtiyacı olmadığı görülüyor. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in yaptığı baskı söz konusu. Hı hı. İsrail ne pahasına olursa olsun Suriye içindeki İran yapılanmasını elimine edeceğini ifade ederken zaman zaman da askeri müdahalelerde bulunuyor. İran'a ait, devrim muhafızlarına ait, Hizbullah'a ait pozisyonlar İsrail tarafından hedef alınıyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri keza aynı şekilde. Son dönemde bir diplomasi trafiği oldu. Özellikle Putin'le Netanyahu'nun sıklıkla görüşmesi, ABD, Rusya, İsrail, Ürdün arasında İran'ın nüfus alanının kırılmasına yönelik bir anlaşma. Bunların hepsi İran aleyhine bölgede bir güç dinamiği oluşması neden olmuştu. Rusya da İsrail ve ABD baskısını kendi lehine kullanıyor. Çünkü o da İran'la nüfus alanını paylaşmaktansa İran'ı bölge dışına iterek Suriye'deki etkinlik alanını artırma çabası içerisinde. Şimdi böyle bir denklemde ABD'nin 7 Ağustos ve 5 Kasım'da iki aşamalı yaptırım silsilesini uygulamaya başlaması İran'ı daha da zor durumda bırakacak. Bu da İran'ın Suriye'den daha fazla geriye çekilmesini beraberinde getirebilir. Ama dediğim gibi İran'ın nasıl adım atacağını öngörebilmek de çok kolay değil. İdeolojik bir devlet yapısından, evet, bahsediyoruz. Hı hı. İrrasyonel adımlar attığını da görüyoruz. Bu anlamda kendisine yönelik baskıya tam tersi daha fazla agresif bir şekilde yanıt vermeye çalışabilir. O zaman da Irak, Suriye, Lübnan gibi, Yemen gibi bölgelerdeki devlet dışı silahlı aktörleri hasım olarak gördüğü unsurlara karşı kullanmayı tercih edebilir. O zaman bu bölgedeki çatışma dinamikleri farklı noktalara doğru sürüklenerek şekillenebilir.
İran'a ambargo uygulanırken Türkiye ile Amerika arasındaki gerilim söz konusu. Sizce iki ülke arasındaki gerilim önümüzdeki süreçte nasıl, evet, devam edecek?
Şimdi iki ülke arasında hem bazı yapısal bazı konjonktürel meseleler var. Şimdi yapısal olarak temel mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Türkiye'yi hazmedememesi. Hala NATO, 1952 yılında NATO'ya girmiş edilgen bir ülke konumunda Türkiye'yi görmek istiyorlar. Türkiye'ye çizdikleri bir rol var. Onun dışına Türkiye çıkmaya çalıştığı zaman bu hazmedilemiyor. Özellikle son 15 yıllık dış politikamıza baktığımızda AK Parti döneminde Türkiye'nin çok daha bağımsız bir dış politika izlediğini görüyoruz. Bu da Amerika ve Birleşik Devletleri Türkiye'nin çıkarlarının karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor ve ilişkilerde yapısal anlamda bir gerginliğe neden oluyor. Türkiye eşit bir aktör olarak karşılarında konumlandırmak istemiyorlar. Ama eninde sonunda bunu kabul etmek durumunda kalacaklar. Bu yapısal bir sorun. Konjonktürel olarak ise temel belli başlı problemlerimiz var. Bunlardan bir tanesi Suriye. Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın Suriye örgütlenmesine ABD'nin yatırım yapması Türkiye adına kabul edilemez bir durumdu ve bu ciddi gerginliğe neden oluyordu. Afrin Harekatı'nda bunu gördük. Şimdi Membiç konusunda bir uzlaşı var ama henüz sahada somut gelişmeler yok. Amerika bölgede askerlerini çekecek mi? PKK'ya olan destek nasıl şekillenecek? Bu gerginlik yaratmaya devam ediyor. Bunun ötesinde ise tabii 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ meselesi. FETÖ'nün ana karargahı hala Pensilvanya'da Amerika tarafından korunuyor, kullanıyor. FETÖ'cüler oradan Türkiye'ye karşı hamle yapmaya devam ediyorlar. Halkbank'a yönelik ABD'nin attığı yine gayri hukuki siyasi adımlar söz konusu. Tüm bunların üstüne bir de Brunson vakası eklendi.
Evet.
PKK ile ve FETÖ ile ilişkili olduğu düşünülen, şu anda yargı aşaması devam eden bir isim üzerinden Türkiye'ye tek taraflı yaptırım uygulama çabası içerisine girirler. Yani düşünün siz, terör örgütüne destek veren, darbe girişiminde bir şekilde rol olan ABD bir vatandaşı üzerinden Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çalışıyor. Hı hı. Bu da tabii ilişkilerde tamamen ciddi bir gerginlik oluşmasına, hı hı, neden oldu. Ama ABD'de de aklı selim insanlar şunu görüyor. ABD'nin jeopolitik açıdan ciddi anlamda Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'yi tamamen kaybetme lüksüne sahip değiller. Krizi bir yerde artık durdurmak ve ilişkileri adım adım da olsa normalleştirmek gerektiğinin farkındalar. Şimdi Çavuşoğlu'yla Pompeo birkaç defa görüştü. Heyetler oluşturuldu. Türkiye'den bir heyet ABD'yi Washington'ı ziyaret edecek ve meselelerin, gerginlik yaratan meselelerin en azından belli bir düzeyde giderilmesi adına olumlu bir durum da söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda süreç devam ediyor.
Peki sizce Brunson krizinin çözüldüğü takdirde Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkinin düzeleceğini düşünüyor musunuz siz?
Yani görece kriz havasından en azından çıkılabilir. göreceli bir normalleşme söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bu yapısal sorunların ve FETÖ ile PKK meselesinin halledilmeden Türkiye ile ABD arasında böyle tam bir normalleşme, yeniden stratejik ortaklığa dönülmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Tabii Trump döneminde de ilişkiler ne kadar normalleşip tekrar stratejik ortaklığa dönebilir? Bu da ciddi soru işaretleri barındırıyor. Çünkü dengesiz bir yönetim anlayışı var, siyaseti var. Bir söylediği ertesi gün farklı, bambaşka bir siyaset izleyebiliyor. İsrail lobileri, evangelik lobilerin etkisiyle adımlar atabiliyor. Amerikan çıkarlarının da ötesinde adımlar attığını görüyoruz. İşte Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi, evangeliklerin taleplerine yönelik böyle irrasyonel adımlar atması, güvenilir bir ortak olmanın ötesinde Amerika'yı taşıyor. Tabi bu sadece Amerika-Türkiye arasında yaşanan bir sorun değil. Amerika ile diğer müttefikler arasında da benzer şekilde yaşanan bir kriz. İşte ABD'de Kanada'yla ciddi sorunlar yaşıyor. Meksika'yla, Avrupa Birliği'yle, Çin'le, Rusya'yla karşı karşıya gelmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin de bu şekilde gitmesini olağan karşılamak gerekiyor. Ama bir kriz atmosferine çıkabilmek için bu Brunson meselesinin ve mevcut konjonktürel bazı sorunların halledilmesi olumlu olarak görmek gerekiyor.
Amerika ve Türkiye arasındaki gerilimden Manbij yol haritası etkilenecek mi sizce?
Yani bu konuda Metis başta olmak üzere Amerika'da ilgili isimler açıklamalar yaptılar ve bunun hiçbir şekilde mevcut gerginliğin Manbij yol haritasını olumsuz yönde etkilemeyeceğini, sürecin devam ettiğini ifade ettiler. Şu anda ortak devriyeler devam ediyor. Ama Türkiye'nin bazı talepleri henüz hala karşılanmamış durumda. Yani PKK'nın sadece bir şekilde Manbij'den çıkartılma süreci tamamlanmadı. Bölgede yerel Arap unsurları içerisine barındıracak, bölge halkının içerisine barındıracak yerel yönetim modeli henüz oluşturulamadı. Bu konuda bir ağır giden bir süreç var. Ama taraflar ilişkileri kompartımanlara ayırarak bir yerdeki kriz ve gerilimin diğer noktada ilişkileri etkilememesini şu an için tercih ediyorlar. Ama eğer bunun son meselesi ve diğer ilgili meseleler çözülmez de kriz tırmanmaya devam ederse, ABD yeni yaptırımlar getirirse, tabi askeri alanda da Türkiye buna yanıt verebilir. Bu da ilişkileri farklı alanlarda da kötüleşmesine neden olabilir.
Türkiye'nin Amerika ile olan gerilimi Türkiye'yi İran'a yakınlaştıracak mıdır ya da iki ülkeyi birbirine yakınlaştıracak mıdır?
Yani şu, bu tabi ABD siyasetinin irrasyonalitesini yaratacağı bir sonuç. Aynı anda siz İran'a ve Türkiye'ye aynı anda yaptırım uygularsanız elbette bu iki ülkeyi birbirine yakınlaştırırsınız. Veya Türkiye'yi kendinizden uzaklaştırırsanız Türkiye'de dünya siyasetinde kendine Rusya, Çin gibi alternatifler bularak bir şey, BRICS mesela söylemleri son dönemde, Şangay İşbirliği söylemleri önemli. Veya F-35 konusunda Türkiye yaptırım uygularsanız Türkiye elbette alternatif olarak kendi savunma sanayini ve ihtiyaçlarını karşılamak için farklı yerlere yönelecektir. Dolayısıyla bu Türkiye adına rasyonel, ABD adına ne kadar irrasyonel bir siyasetin izlediğini göstermesi açısından önemli. Türkiye nihayetinde dengeli bir siyaset izlemek istiyor. Aynı anda hem Batı ülkeleriyle, hem Asya, Doğu ülkeleri, Afrika, İslam dünyasıyla dengeli bir ilişki kurmak, kendi çıkarını merkeze alarak proaktif bir siyaset izlemek istiyor. Ama ABD eğer Türkiye'yi dışlarsa, kendinden uzaklaştırırsa, tek taraflı yaptırımlar uygularsa Türkiye'de alternatif olarak farklı ülkelere yakınlaşacaktır.
Sayın Acun, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte sizi yine burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Türkiye Penceresi'nden.